gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir sorun var programında daha birlikteyiz. Bugün bir sorun var programının değerli konuğu Sayın Gülsüm Arakça ve konu başlığımız inşallah aile ve din eğitimi olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam.
Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam sorularımıza Sümeyra Hanım'a geçmeden evvel kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Gülsüm Pehlivan Arakça. Ben Adana doğumluyum. 2000 yılında Marmara İlahiyat'tan mezun oldum. Mezuniyet sonrasında hemen yine Marmara Üniversitesi'nde din eğitiminde yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansta Osmanlı dönemindeki çocuk hikaye kitaplarını çalıştım. Sonrasında yine Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı dönemi mekteplerinde ahlak dersleri ve ahlak eğitimiyle ilgili bir doktora çalışması yaptım. Doktora yaptığım dönemde aynı zamanda milli eğitimde farklı okullarda da öğretmenlik yapıyordum. Doktora bittikten sonra Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 3,5 yıl görev yaptım. Şu anda da 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. İki çocuk annesiyim aynı zamanda. Bu şekilde paylaşmış olayım. Bir eğitimci olarak aynı zamanda anne olduğumun da altını çizmek istedim.
Evet, Allah bağışlasın hocam. Evet, yayınımıza sorularımıza geçelim o halde. Sümeyra Hanımcığım, söz sizde.
Sağ ol, teşekkür ederim Arzu. Gülsüm Hocam hoş geldiniz diyeyim ben de öncelikle.
Teşekkür ederim.
Bugün din eğitimini ve bu eğitimin verilmesine ailenin rolünü konuşacağız. Tabii din eğitimi dediğimiz zaman bu kavram daha çok ailede hani fark etmeden temelleri atılan ama okul süreciyle beraber de eğitsel bir boyut kazanan bir kavram. Hani fark etmeden deyince kendi çocukluk yıllarımızdan da az çok hatırlarız. İşte evinde köşesinde Kur'an okuyan dedelerimiz vardı. Veya işte yarın sınavım var babaanne dua etsene diyen torunlarımız vardı. Bugünkü aile yapısı içerisinde din eğitimini verme yollarımız değişti mi? Zamanımızdaki din eğitimi aile içinde nasıl gelişiyor hocam? Sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii ki. Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Aile yapıları her dönemde muhakkak ki değişecektir. Sosyal değişme bunu gerektiriyor. Aile modelleri farklılaşabiliyor. Ve farklılaştıkça da aile yapılarıyla ilgili farklı isimler kullanılmaya başlanıyor. Ben burada hani işte belki sizin bahsettiğiniz şey daha çok o çekirdek aile, geniş aile şeklinde bir mukayese etme durumu var. Hani geleneksel dediğimiz zaman daha çok bizim aklımıza geniş aile geliyor. İşte günümüz ailesi dediğimizde ya da modern aile dediğimizde de çekirdek aile daha çok akla geliyor. Yani prensip olarak bu aile modellerini böyle karşılaştırmak veya daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Hani hangisi daha iyiden ziyade geçmişteki aile modelinin faydalı tarafları nelerdi? Yani bizim için o geliştirici boyutu nelerdi? Günümüz aile modelinde neler eksik? Neler belki geçmişe göre daha avantajlı durumda? Biraz hani bunları bu şekilde değerlendirmeyi daha sağlıklı buluyorum. Çünkü geniş ailenin de avantajlı tarafları olduğu gibi dezavantajlı tarafları da vardı. Aynı şekilde çekirdek aile içinde bunu söyleyebiliriz. Ben hani din eğitimi bağlamında değerlendirdiğim zaman hani şunu söylemek istiyorum. Yani evet değişen bir takım dinamikler var. Dolayısıyla da hani işte geleneksel olarak kabul ettiğimiz ailedeki dinamiklerle günümüzdeki dinamikler farklı. Ve biz nasıl ki hani geçmiş aile yapısını geleneksel aile olarak değerlendiriyorsak yarın da muhtemelen bugünün ailesi geleneksel olarak değerlendirilecek. Burada özellikle aileyi ayakta tutan, koruyan ilkeler neler? o değerler neler, onları böyle ön plana çıkartmak daha da sağlıklı olur diye düşünüyorum. Geniş ailede ne vardı din eğitimi bağlamında baktığımız zaman çocuğun modelleyebileceği çok sayıda yetişkin vardı etrafında. Biraz bunu belki hani psikoloji diliyle sağaltıcı unsurlar vardı diye söyleyebiliriz. Yani din dediğimiz şey sosyal ortamda yaşanır ve çocuklar, gençler genel anlamda insanlar görerek, modelleyerek işte öğrendiklerini içselleştirerek dini hayata geçirirler. Geniş ailede buna imkan vardı diye söyleyebiliriz. Anne babanın hani belki eksik bıraktığı yerde büyükler devreye giriyordu. Veya bir hani yaptırım unsuru olarak yine büyükler devredeydi. Çocuğu yetiştiren sadece anne baba değildi. Evde bulunan diğer büyükler çocuğun yetişmesinde, çocuğun din eğitiminde etkili unsurdu. Akrabalar, mahalle, hatta mahalle diyebiliriz, komşular diyebiliriz. Yani dolayısıyla hani dinin ruhuna uygun bir ortamdan burada hani söz etmek daha doğru olur. Çünkü din sosyal bir yapıdır ve sosyal ortamda ancak şey yapılabilir, sergilenebilir. Çocuklar o sosyal ortamda dini öğrenebilirler, içselleştirebilirler. Ne kadar çok model görürlerse o dini yaşamaları da bu anlamda daha kolay olur. Ancak belki işte burada bir mukayese daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çekirdek ailede çocuğun modelleyebileceği yetişkin sayısı giderek azalıyor. Sadece anne baba var çekirdek ailede, ama günümüzde anne babanın bile bu anlamda çocukla geçirdiği sürenin sınırlı olduğunu düşünürsek eğer, model olma giderek maalesef daha da zaman içerisinde azalıyor. Hani bunu bir olumsuz bir durum olarak söyleyebiliriz. Yine geleneksel aile kültürümüzde din telkin edilen kurallar, sınırlar olmaktan ziyade daha çok işte ortamda yaşanılan, yaşatılmaya canlı bir şekilde yaşatılmaya çalışılan bir forma sahipti. Bu kültürel unsurlarla da gerçekleşiyordu. Ama işte günümüz aile yapısında ebeveynle çocukların geçirdiği sürenin sınırlı olması, bireyleşmenin çok fazlalaşmış olması dini biraz daha telkin düzeyinde bırakıyor diye düşünüyorum. Yani din eğitimi verirken biz daha çok böyle telkin düzeyinde kalıyoruz. Telkin de önemli tabii ki, ama sürenin sınırlılığı sebebiyle daha çok böyle didaktik bir din eğitimi modeli ortaya çıkıyor. Yani mukayese ettiğimde bunları ben görüyorum. Bunun da vahyin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Veya işte evet, yani dinin amacına aykırı bir durum olduğunu gözlemliyorum. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir de şu da var tabii ki, yani en başta ifade ettiğim gibi din hani sosyal ortamda görerek, model alınarak öğrenilir dedim. Aynı zamanda bu model alma sırasında yani çocukluktan itibaren baktığımız zaman etrafımızda gördüğümüz her şeyi biz içselleştiriyoruz. Adeta benliğimizin bir parçası haline geliyor. Yani benliğimizden kopmaz bir parça haline geliyor. Ve bu doğrudan bir din eğitimi şeklinde gerçekleşmiş değil. Hani şöyle bir ifade kullanırız ya, iliklerimize kadar işliyor. Yani o kadar canlı yaşanıyor ki hayatın bir parçası, doğal bir parçası. Çok doğal bir süreç, tabii bir süreç. Ve bunu hani kültür aktarımı şeklinde de aldığımız için gerçekten iliklerimize kadar işliyor, bizden kopmaz bir parça haline geliyor ve biz belli bir ileride bir insan farklı bir dini tercihte bulunsa bile veya farklı bir yol çizse bile, bazı hani dinden kaynaklı bazı alışkanlıkları bırakamıyor. İşte bu tam çocukluğumuzda iliklerimize kadar işlemesiyle ilgili. Yani mesela besmele çekmeye devam edebiliyor. Veya nedir, kullandığı ifadelere baktığınız zaman hani dini motifler var, dini kavramlar var. Yani bu onun benliğinin bir parçası olduğu için her ne kadar söylem olarak daha farklı bir tercihte olduğunu ifade etse de, yani yetişkin, ama hal ve davranışları onun işte dindar bir ortamda büyümesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
Bunu otomatikman yapıyor aslında. Fark etmeden yapıyor belki de.
Aynen öyle. Yani farkında olmadan yapıyor. Zaten din eğitimi dediğimiz şey de tam olarak bu. Yani farkında olmadan bir şeylerin kazanılması. Bu tabii şöyle düşünülmesin. Tabii ki bizim ideal anlamda baktığımız zaman din eğitiminde bir taklidi imandan tahkiki imana geçiş süreci olacaktır. Ama çocukluktaki kazanılan şeyler, bu duygu olabilir, davranış olabilir, bilgi olabilir, fark etmez. Hepsi doğal bir form içerisinde eğer bize sunulursa o zaman vazgeçemeyeceğimiz unsurlar haline gelir. Yani dilimizden düşmez, yani dilimizden koparamayız veya işte alışkanlık haline gelmişse bazı davranışlar, yani biz kaç yaşına gelirsek gelelim o davranışlar bizde otomatik olarak devam edecektir ki ahlak zaten böyle bir şeydir. Yani İslam ahlakı bizim alimlerimiz tanımlarken, daha doğrusu ahlakı tanımlarken diyelim, genel manada hep melekeden bahsederler. Yani meleke haline gelmiş bir şeyden bahsederler. Meleke de sürekli yapıla yapıla kazanılan bir şeydir. Yani dolayısıyla işte bu ben hani geleneksel ailede bunun biraz daha kıymetli olduğunu görüyorum. Çocuklarımız şu an bundan mahrumlar. Yani modelden mahrumlar. Çok daha dar bir ortamda hani dini yaşıyorlar. Dinle tanışıyorlar. Bu daha belki doğru bir cümle olur. Tanışma çok daha kısa süreli oluyor. Ve formal kalıyor. Çok biçimsel kalıyor. Yani belki burada şunu da söyleyebiliriz. Mesela Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası adlı kitabında onun üzerinde durduğu bir konudur. Diyor ki din, bizim din anlayışımız, daha doğrusu din eğitimimiz bedenleşmiştir. Yani bedene indirgenmiştir diye ifade ediyor. Yani bu işte sosyal, hani dinin sosyal boyutunu biz kenara bıraktığımız zaman geriye ne kalıyor? Çok bireysel, yani bireysel yaşanan bir din kalıyor. Bu da işte bedenleşmiş oluyor, maddileşmiş oluyor. Hatta Nurettin Topçu, pragmatist bir din anlayışımız var diyor. O daha da yani geniş perspektif yaklaşıyor. Diyor ki bir taraftan diyor maddeciliğe karşı bir din anlayışımız var, ama diğer taraftan da kendi içinde maddeleşmiş, maddileşmiş bir formumuz var diye ifade ediyor. Ben hani önemli bir eleştiri olarak gördüğüm için bunu da paylaşmak istiyorum. Bu formal, informal kısmı çok kıymetli. Yani geleneksel ortamda informal dediğimiz kendiliğinden doğal olarak ve sizin ifade ettiğiniz gibi farkında olmadan bir öğrenme varken belki hani günümüzdeki en büyük handikap şu an çok biçimsel. Tabii genellemek doğru olmaz, ama çocuklarımızla geçirdiğimiz sürenin kısıtlılığıyla alakalı biraz da. Yani işte o kısıtlı süreyi verimli geçireceğiz, nitelikli geçireceğiz derken biraz doğallıktan uzaklaştırdığımız, biraz biçimselleştirdiğimiz bir din eğitimi ortaya çıkıyor. Çok didaktik bir din eğitimi ortaya çıkıyor diye söyleyebilirim.
Evet, doğru. Aslında hocam sizin anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. Çocuklar aslında içinde yaşadıkları toplumun sosyal kodlarındaki din anlayışı neyse onu fark etmeden emiyorlar. Eskiden işte bu din anlayışı kavramı sosyal yaşantıda da son derece kendini belli eden, işte alışverişteki dini ahlaktan tutun, işte eğitimdeki işte her çocuğu kendi çocuğun gibi görüp muamele etmeye varana kadar gerçekten sosyal kodlarımız içerisinde bu dini yaşama ya da tanık olma ihtimalimiz daha yüksekti. Şu an sanki biraz modernleşmeyle beraber, biraz ailelerin kendi kabuklarına çekilmeyle beraber, sizin ifade ettiğiniz gibi biraz terkine vardı ki eğitim psikologları da şunu söylüyorlar. Çocuklar söylenilen söz yani çocukların anlama kapasitesi söylenilen söze baktığınız zaman %20'sini anlıyor. Ama hareket ve davranışlara baktığınız zaman oradan %80 oranında kendine bir edinim ortaya koyabiliyor. size bu noktada hem modern aile modelini hem de geleneksel aile modelindeki din algısını çok güzel şekilde anlattınız, bize aktardınız. Allah razı olsun.
Burada Süreyya Hocam şöyle bir şey de hemen ilave edeyim. Bu mukayeseyi yaparken hani mümkün mertebe hani genelleme yapmamaya çalışıyorum. Hani modern ailede tamamen bu şekildedir veya işte geleneksel aile modeli çok daha iyiydi. Şu anki aile modelimiz çok problemli gibi bir sonuç çıkmasını da istemem. Dediğim gibi yani her aile yapısının avantajı var, dezavantajı var. Burada önemli olan biraz hani bu değişimle beraber ortaya çıkan aile modelinin nasıl bir din eğitimi ortaya çıkardığını da görmek. Biz bu hani değişimle beraber belki de hani sınırlıklarımızı da fark etmemiz gerekiyor. Nerede sınırlıklarımız var din eğitim bağlamında? Nerede zorluklar yaşıyoruz? Ve nasıl bir yol takip etmemiz gerekiyor? Mücadeleyi nerede vermek lazım? Yani daha doğrusu böyle, nerede mücadele vermemiz gerekiyor? Ve bir sürüklenme hali yaşıyoruz. Nereye doğru sürükleniyoruz? Ha, bunlar önemli. Çünkü bakın yani bizim kendi hayatımızda çok tezat olan şeyler var. Şöyle örneklendireyim. Biz yani dindar aileler veya dini hassasiyeti olan aileler diye söyleyeyim. Çocuklarının işte din eğitimi almasını, ahlaklı bireyler olmalarını isterler ve ideal olarak da bunun için çaba sarf ederler. Bizler de bunun bir parçasıyız ama diğer taraftan çocuklarımızın akademik başarısını çok daha ön plana çıkartabiliyoruz. Yani idealize ettiğimiz şey başka bir şey. İşte realdeki uygulama çok daha farklı bir şey olabiliyor. Akademik başarıyı ön plana alarak çocuğumuzun işte ahlaki gelişimini, dini gelişimini biraz daha farkında olmadan arka plana atmış olabiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim, daha net olur. Sınav zamanları, biraz eğitim sistemi de bizi belki buraya doğru sürüklüyor. Sınav zamanlarında ister istemez çocuklarımızın sadece derse yoğunlaşmasını istiyoruz. İşte o yoğunlaşmayla beraber devam ettiği bir şey varsa, işte kurs varsa o kursları bıraktırıyoruz. Şimdi bunun örneğini kendi hayatımda yaşadım. İşte pazartesi, perşembe isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim dersi vardı kızımın okulunda. 8. sınıftayken sınava girecek. Bütün arkadaşları o isteğe bağlı işte Kur'an dersini bıraktılar. Neden? Çünkü sınav senesi var. Sınav senesi. Yoğunlaşmaları gerekiyor. Bunun üzerine doğal olarak kızım da dedi ki anne benim de mi bırakmam gerekiyor? Çünkü herkes bıraktı. Ben de dedim ki yani sen sınava gireceksin diye Kur'an-ı Kerim okumayı bırakıyor musun dedim. Ya da yemek yemeyi bırakıyor musun? Yani ya da namaz kılmayı bırakıyor musun? Hayır. O zaman yani bizim Kur'an-ı Kerim'i hayatımızdan çıkarmamız için sınav bahane olmamalı. Yani bu bütünlüğü maalesef kaybettiğimizi görüyorum. Yani işte Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza yerleştirirken, ibadetleri hayatımızın bir parçası haline getirirken diğer tarafta akademik başarıyla bir arada bunları götürmekte zorlanıyoruz ve ilk gözden çıkardığımız şeyler oluyor bunlar. Yani buna da dikkat çekmek istedim. Çünkü akademik başarı işte hani modern aile diyebiliriz veya işte günümüz ailesi diyebiliriz, fark etmez. Günümüz ailesinde bu hayat sınav başarısının çok merkezde olduğunu ve ister istemez çocuklarımızın hani nasıl ki hal ve hareketleri konusunda ihmalkar davranabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir adab-ı muaşeret meselesinde yani işte eve birileri geliyor, çocuğumuzun hoş geldin demesi, ikramda bulunması vesaire. Hani bunları bile mesela biz sınavın arka planına atabiliyoruz. Ne diyoruz? Çocuk sınava çalışıyor, çocuk ders çalışıyor. Yani benzer şeyi din eğitimde de yapıyoruz diye gözlemliyorum. Bilmiyorum sizler katılır mısınız ama bunu da ayrıca paylaşmak istedim. Çünkü yine işte sosyal dediğimiz o kısmı sürece hayatımızdan çıkıyor ve sadece bireysel olarak yaşadığımız bir olgu olarak kalıyor. Yani hepimiz kendi dünyamızda bir din yaşıyoruz ama bunlar birbirine temas etmiyor Ve bu din bizi birleştirici olma özelliğini kaybetmeye başlıyor. Yani din aslında hani cemaatsel bir şeye sahiptir. O yüzden cemaatle namaz, Hazreti Peygamber hadislerinde özellikle şey yapılır, tavsiye edilir. Çünkü hani sosyal olmayı, birlikte olmayı özellikle teşvik eden bir yapıya sahiptir. Dinin ruhu böyledir. Sırf toplumdan uzak kalmasınlar diye Hazreti Peygamber'in engelli olan sahabilere bile camiye gelmeme konusunda izin istediklerinde müsaade etmediğini görüyoruz. Yani engeli var. İşte kimisi bedensel engelli, görme engelli olan var. Ve mazeretleri gereği de mescide gelmemek için izin istiyorlar. Hazreti Peygamber buna müsaade etmiyor. Çünkü o sosyal ortamdan mahrum kalacaklar. Birlik, beraberlikten, o cemaat ruhundan mahrum kalacaklar. Dolayısıyla işte, yani özellikle ben hani günümüz ailelerinin buna hani dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da şu da var. Evet, bugün işitsel, işte görsel, yazılı kaynaklar da geçmişe göre çok daha zengin, çok daha kaliteli şu an içerikler var. Bizim kullanabileceğimiz, istifade edebileceğimiz, bu anlamda da yani bu zenginliği veya bu günümüzdeki bu avantajları da değerlendirebiliriz.
Evet hocam, çok önemli bir noktaya aslında temas ettiniz bence. İyi ki de değindiniz yani. Aslında biz çocuklarımızı eğiteceğiz derken nereden başlamalıyız? Belki biraz kendimizi onarmaktan başlamalıyız. Yani hangi değerleri yitirdik? Neler bizim hayatımızda ön plana geçmeye başladı? Hani bahsettiğiniz akademik başarı, somut da bir örnek verdiniz. Ben de ikinci bir örnek olarak şunu vereyim. Bir veli toplantısında öğretmen şunu söylemişti velilere. Dedi, ne olursunuz çocuklarınıza yüksek not alın bu sınavda demeyin. Çünkü dedi, çocuklar dedi yüksek not almak için dedi kopyaya başvuruyorlar. Kopya çekiyorlar. Yani aslında bu büyük bir ahlaksızlık, bir bilgi hırsızlığı yani. Fakat çocuğun amacı burada yalnızca anne babasının talep ettiği yüksek notu alabilmek. Yani aslında çok masumane bir niyetle çocuk yanlış bir yola sapıyor ve aslında buna sebep olan da biz anne babalar olabiliyoruz fark etmeden. Tabii aileler arasında yine din eğitimi hususunda çok tereddütte kalınan, nasıl anlatacağız diye çok sorgulanan bir de soyut kavramlar meselesi var. Yani dinin içerisinde işte Allah, melek, cennet, cehennem gibi bazı soyut kavramlar da var. Bu kavramları biz hani yetişkinler bile bazen tahayyülümüz oranında hayatımıza aktarabiliyoruz. Peki bu kavramları çocuklara aktarırken nelere dikkat etmeliyiz? Görmediğine iman etme süreci çocukta nasıl ilerliyor hocam?
Evet. Sümeyda hocam, yani öncelikle gelişim psikolojisi üzerinden bildiğimiz bir mesele şu. Hani soyut kavramları çocuklar anlamaz. Hani bu şekilde biliyoruz ve diyoruz ki daha doğrusu bize verilen bilimsel bilgi soyut kavramları anlama yaşının ergenlik dönemi olduğu, yani en iyi ihtimalle belki 11-12 yaş ve sonrası şeklinde söyleniyor. Ben biraz o söylemi şöyle değiştirmek istiyorum. Çocuklar hani soyut kavramı anlamazlardan ziyade biz soyut kavramları çocuklara nasıl anlatacağımızı tam olarak bilemiyoruz. Yani çocuğun bir anlama biçimi var. Bizim bir anlama biçimimiz var. Bu doğru. Yani zihinsel özelliklerimiz yani çok aynı değil tabii ki. Ama ben hani bu kadar net bir cümleyle soyut kavramları anlamazlar demekten ziyade problemimizin o soyut kavramları çocuğun anlayabileceği hale getirmekte zorlanmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz orada hani nasıl anlatacağımızı bilmediğimiz için anlatmamayı, hiç konuşmamayı tercih ediyoruz. Genel olarak böyle bir şeyimiz var. Bu şöyle anlaşılmasın. Yani biz çocuklar aslında soyut kavramların hepsini anlayabiliyorlar. Biz onları anlatamıyoruz şeklinde düşünülmesin sadece. Bizim gibi düşünmüyorlar. Ben biraz öyle değerlendiriyorum. Yani bizim düşünme biçimimizle onların düşünme biçimi tabii ki aynı değil, farklı. Çocuklarda da bir muhakeme var, çocuklarda da bir akıl yürütme var. Ama onlar biraz daha bize göre bir kavramı zahiren algılıyorlar veya işte bir söylemi zahiri olarak algılıyorlar. Bu çocuklara mahsus bir özellik de değil, onu da altını çizmek istiyorum. Yani biz çocuklara haksızlık ediyoruz ama aynı özellik bir yetişkinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani çok zahiren anlayabiliyor, mecazı anlamayabiliyor, soyut bir kavramı tam olarak algılayamayabiliyor. Bunun bir yaşı yok aslında. Bu biraz zihinsel gelişim özelliğiyle, biraz da zihni geliştirmekle ilgili. Yani işte okumayla, eğitimle, ilimle, irfanla diyelim, böyle bir gelişim sürecine tabi olmamış olan kimselerde bu hani şey düzeyi, anlama düzeyi somut kalabiliyor. Ve bakıyorsunuz siz bir şey anlatırken bile yani soyut bir şeyden bahsediyorsunuz. Karşınızdaki yetişkin anlar diye düşünüyorsunuz ama ona da somutlaştırmanız, bir çocuk gibi somutlaştırmanız gerekebiliyor. Biraz uzun bir girizgah oldu. Oradan devam edeyim. Şimdi çocuklar genellikle 4-5 yaşlarında soru sormaya başlarlar. Yani çok meraklı oldukları dönem. Bunu gösterdikleri dönem daha çok 4 ve 5 yaş civarıdır. Ama bu sadece dini konularda değil, her konuda böyledir. Çocukların merakının ortaya çıktığı, sorular sormaya başladıkları dönem. Dolayısıyla bu dönemde ona sunulan veya ortamda duydukları, şahit oldukları her şeyi sorabilirler. Soyut kavramlar da burada devreye giriyor. Mesela ismini çokça duyduğu ve sevmesi gerektiğini düşündüğü Allah. Allah'ın ismini duyuyor ve evet sevmesi gerekiyor, bağ kurması gerekiyor ama çocuk nasıl olduğunu merak ediyor haklı olarak. Daha çok benim hani, tecrübe ettiğim şey şu şekilde, fıtri olarak çocuklar kabule her zaman hazırlar ve genellikle ilkokulda da bunu gözlemledim. Çocuklar Allah'ın varlığını sorgulamaktan ziyade nasıllığını sorguluyorlar. Yani keyfiyetini sorguluyorlar. Var mı yok mu diye soran çocukla pek karşılaşmadım. Ki böyle bir soru varsa da onun arka planına bakmak lazım. Fıtri olarak kabule hazırlar. Bunu görüyoruz. Dediğim gibi daha çok keyfiyetini merak ediyorlar. Nasıl? Bir şeyi yani tanımaya çalışmak da onunla bağ kurmak için gereklidir. Bağ kuracaksınız, onunla iletişim kurmak istiyorsunuz, sevmek istiyorsunuz ama nasıl bir şeye sahip, yapıya sahip, nerededir, ne yapar bunu da bilmek istersiniz doğal olarak. Çocukların bu soruları da biraz varoluşsal sorular, yani gerekli, kesinlikle gerekli olan sorular. Aynı zamanda ölüm, ahiret, yetişkinlerin de anlamakta güçlük çektiği meseleler. Bunlar çocuklara mahsus değil sadece. Baştaki ifadem biraz hani bundandı. Başta yapmış olduğum açıklama. Esasında çocukların sorduğu ve bizim cevaplamakta zorlandığımız şeyler bizim için de zorluk taşıyan konular. Yani çocuklara mahsus zorluklar değiller. Yani biz Allah'ı tanımlarken, nasıllığını anlatırken veya bir ölümden, ahiretten bahsederken, evet, Kur'an ve sünnette yer alan bilgiler çerçevesinde sahip olduğumuz o şeyi sınırlılıkla bilebiliyoruz. Daha ötesine dair bir hani, yorumda bulunmamız mümkün değil. Bunu da çocuklara aktarmakta güçlük, aktarırken güçlükler yaşıyoruz diye söyleyebiliriz. Ne diyebilirim? Mesela çocukların 8-9 yaşına kadar Allah'ı ruhani bir varlık olarak algılayamadıklarını söyleyebilirim. Şimdi bu ne demek? Ruhani olarak algılayamıyorsa bildiği, gördüğü nesnelere benzeterek tanımlamaya çalışacaktır. Yani annesinden, babasından, gördüğü her şeyden farklı bir varlık olduğunu anlaması ve bunu zihninde oturtması biraz zaman alacak. Bu da genellikle ortalama söylenen şey bu. 8-9 yaşlarına kadar uzayabiliyor. Burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Çocuğun ahiret, kıyamet, ölüm gibi konularda çok ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekmez. Hatta anlatırken bunların detaylarına çok fazla girmemek gerekiyor. Bir de çocuklar soru sordukları zaman mümkünse o soruyu neden sorduklarını anlamaya çalışmak lazım. Yani bir sorunun arka planı ne? Bunun yolu da şu, soruya hemen cevap vermek değil de sence nasıl, sen ne düşünüyorsun, senin işte senin cevabın ne olabilir çocuğun yaşına göre? Biraz önce çocuğun zihninde neler var? Neyi merak ediyor? Bir kaygısı mı var? Veya işte bir yerden bir şey duymuş, o yüzden mi bize soruyor? Bunu anlamak işimizi çok kolaylaştırır. Hatta vereceğimiz bir cevap yoksa bile sadece bunu yapsak bile işimiz çok kolaylaşır diye düşünüyorum. Bir de yine şunu tavsiye edebilirim. Biz sorulara hemen cevap verme taraftarıyız. Ve kısa yoldan yapıyoruz bunu. Mesela işte şu nasıl olmuştur? Şu nasıl meydana gelmiştir vesaire gibi sorularda verdiğimiz cevap hemen Allah yaratmıştır, Allah öyle istedi, evet doğru cevap veriyoruz. Ama diğer taraftan çocuğun merak etmesini engelliyoruz. Çocuğun o işte sorduğu şeyle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olma isteğini de belki engellemiş oluruz. Yani aslında şeyi sürekli kapatıyoruz. Tek bir cevapla kapatıyoruz. Ben o hani soru sormayı teşvik etmek, o kapıyı tıkamamak, o yolu kapatmamak için hemen cevap vermek yerine sorgulatmak, kendisinin akıl yürütmesine fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum. İşte hani o somuttan soyuta geçiş veya soyutu anlamaya çalışma bu şekildeki zihin jimnastikleriyle mümkün. Hiç eğer biz bu jimnastiği yaptırmadan direkt evet o şöyledir, bu böyledir dersek çocuktaki o somut algı aynen devam edebilir. Yani hızlı bir gelişme göstermeyebilir. Bazen bilmiyorum demekten de korkmamak lazım. Bizim millet olarak en çok hani, çekindiğimiz ve cevap vermekte zorlandığımız nokta burası. Bilmiyorum demekten çekiniyoruz. Mesela şöyle bir ifade kullanmak faydalı olabilir, bilmiyorum yerine. Evet, bu konu hakkında çok işte çok iyi bir bilgim yok, yani çok geniş bir bilgim yok. Ama senin için bakacağım, senin için araştıracağım. Sonra tekrar bunu konuşabiliriz seninle. Ya da istersen gel birlikte bakalım, birlikte araştıralım. Ben de merak ettim şimdi gibi. Yani daha farklı bir dil kullanılırsa bazen çocuğun sorusuna vereceğiniz cevaptan daha fazla ona katkı sağlamış olursunuz. Yani cevap bir cevap verirsiniz bitti. Ama bu sizin ilişkinizi kuvvetlendirir, size güvenini arttırır. Herhangi bir soru olduğu zaman kime geleceğini, nasıl geleceğini bilir. Merak etmeye devam eder. Yani hayret etmeye devam eder. Bunlar önemli. Çünkü merak etmeyen insan öğrenemez. Öğrenme merakla çok ilgilidir malum. Bunu devam ettirmek lazım. Bir de zorlandığımız yerde her sorunun cevabını zaten veremeyebiliriz. Önemli olan doğru cevap vermek. Yani doğru cevap vermek ama bunu çocuğun anlayabileceği şekilde. Mesela şimdi Allah'ın nasıl olduğunu soran bir çocuğa biz şöyle bir şey desek çocuk anlamaz mı? Yani Allah biz hiçbir şeye benzemiyor. Daha doğrusu gördüğümüz şeylere benzemiyor. Bize benzemiyor. Yani bu tamamen tamam. Çocuğun zihninde belki somut bir takım şeyler vardı. Onları ortadan kaldırır. Ama neye benziyor? Bununla ilgili belki başka tasavvurlar oluşacak. Bir süre devam edecek ki zaten sakıncalı da değil. Hikaye ve masallar üzerinden soyut kavramların öğretimi de çok önemli. Sümeyra Hanım. Şöyle, şimdi siz ölümü doğru da anlatamayabilirsiniz. Ama bir kitapta hayatın döngüsünden bahsediyordur bir hikayede. Çocuk onu duyarak ölümle ilgili şemalar edinmeye başlar. Yani şema oluşumu da çok önemli. Sizin erken yaşta çocuğunuzun zihninde şemaların oluşmasını sağlamanız lazım. Ölümle ilgili olabilir, melek olur. Yani soyut kavramlarla ilgili olabilir. Sadece dini motifler açısından düşünmeyin. Sevgiyle ilgili olabilir. Bu yani sevmeyle ilgili çocuğun şeması nasıl oluşur? Sizin onunla kurduğunuz ilişki, sevgi ya da sevmek ne demek? Bir çocuğa siz şunu öğretebilirsiniz. Sevmek, dövmek demektir. Bunu da öğretebilirsiniz. Çünkü seni çok seviyorum dersiniz, döversiniz sürekli. Senin iyiliğini düşünüyorum dersiniz, şiddet uygularsınız mesela. Ve çocuğun zihninde şu yerleşebilir. Sevmek bunu gerektiriyor. gibi. Dolayısıyla yani ben özellikle ölümle ilgili diyorum. Bu hikaye ve masallar üzerinden çok güzel şemalar oluşturulabileceği kanaatindeyim. Bir de hani hep dolaylı ifade ediyorum. Sözel olarak anlatmaktan ziyade dolaylı öğretmek daha etkili çünkü. Bakın mesela kainatla barışık olan veya kainatla bağ kurabilen bir çocuğun soyut kavramları anlaması ya da gaybı anlaması çok daha kolay olacaktır. Şimdi tabiatta o döngüyü hiç görmeyen, buna şahitlik etmeyen, yani bir canlanma var, ölme var, yeniden dirilme var, buna hiç şahitlik etmiyor çocuk. Hayvanlar aleminde ki döngüyü hiç görmüyor. Yani hiç böyle bir şeye şahitlik etmiyor. Günümüz çocuğunun en büyük mahrumiyeti bunlar. Çünkü dört duvar arasında biz din eğitimi vermeye çalışıyoruz. Kainattan kopuk, tabiattan kopuk. Yani o yüzden Nurettin Topçu'nun söylemi çok yerinde. Hani maddileşmiş, maddeleşmiş bir din eğitimi ortaya çıkıyor. Bedenleşmiş, bedene indirgenmiş. Burada hani mümkün mertebe çocuğun bunlara şahitlik etmesine fırsat vermek lazım. Bu şeyler var, siz daha iyi bilirsiniz. Alternatif eğitim yaklaşımları var. Dünyada hani Türkiye'de de Montessori, Waldorf gibi karşımıza çıkıyor ki bunların çeşitleri çok fazla. Bir de orman okulları var benim dikkatimi çeken. Özellikle Almanya'da çok sayıda var. Yani orman okullarının felsefesinde ne vardır? Çocuk tabiatta öğrenir. Çocuk eğer işte tabiatta siz bir etkinlik halindeyken çocuk durmuş bir şeyle meşgulse rahat bırakın deniliyor. Neden? Çünkü öğrenme halindedir. Bir salyangozun hareketini inceliyor, ne bileyim işte bir yaprağın rengini inceliyor, oynarken vesaire temas ederken bunlar şu an bizim okul öncesi kurumlarında etkinlik olarak yerine getirilse de din eğitimin bağlamında kesinlikle bir gereklilik. Batılı bir eğitimci diyor ki kainatı çocuğun içine yerleştirmeden, yani onun ruhuna yerleştirmeden, sevdirmeden kainatın yaratıcısını sevdirmeniz mümkün değil diyor. Dolayısıyla da hani ben bu işte soyut kavramlardan oraya gittik ama o ölümü, çocuğun yeniden dirilmeyi öncelikle müşahede etmesi gerektiğini, diğer canlılar üzerinden müşahede etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle diyorum. Bakın hani bütün bunlardan mahrumsanız ki, yani bu imkansız bir şey. Evde çocuğun işte soğanlı bir bitki yetiştirmesi, onun işte hani filizlenmesi veya başka bir şey. Bir şeyin filizlenmesi, kuruması ya da bir işte beslediği bir hayvanın ölmesi vesaire, bunları yaşaması lazım. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Diğer taraftan da evet, buyurun.
Yani siz devam edin, ben sizi keseyim. Şöyle ki, gerçekten soyut kavramlar dediğiniz gibi yetişkinler için bile tanımlaması zor kavramlar. O yüzden o bahsettiğiniz beyin jimnastiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ki böylelikle bu soyut kavramlara çocuklar çok daha geniş bir perspektiften bakarak daha geniş bir tanımlama belki zihinlerinde oluşturacaklar. Ve aslında bunlardan bahsederken aile eğitimindeki eksikliklerimizi de aslında sıralamış oldunuz. Bu noktada sorgulayıcı da bir sohbet oldu. Tabii çocukluk dediğimiz süreç çok da geniş bir süreç. Yani ailelerin çocukluk eğitiminde sıkıntıya düştükleri noktalardan bir tanesi de din eğitimi noktasında şu. Çocukları çocukken iyilerdi yani, ama belli bir yaşa geldi, işte ergenlik dönemine geldiler. Şu an biz kontrol edemiyoruz, yani din eğitimini biz veremiyoruz, ne oldu bu çocuklara gibi bir kaygıyla yaklaşabiliyor aileler. Tabii biz de daha çok okul öncesi dönemle ilgili belki konuştuk, ama okul döneminde ya da ergenlikte böyle farklı inanışlarla, farklı din uygulamalarıyla karşılaşan çocuğumuzda hani din eğitimini devam ettirme adına aileler neler yapabilir, bu tarz kaygılı durumlarını nasıl ortadan kaldırabiliriz diye. Sizden kısa bir açıklama daha alabilir miyiz hocam?
Tabii ki. Genellikle hani din eğitimini konuşurken okul öncesini konuşuyoruz doğal olarak. Çünkü en kritik dönem bu çocukların olumlu duygu edinmesi, benlik gelişimi, davranış alışkanlıkları, yani bir takım işte davranışları alışkanlık haline getirmeleri, dini tanımaları, yaratıcıyla bağ kurmaları, Ve dediğim gibi o hani kişilik inşası vesaire bu döneme mahsus olduğu için daha çok okul öncesi üzerinde duruyoruz. Ama tabii o işin dinin duygu boyutu daha çok okul öncesinde yoğun. Ama orayla sınırlı kalmıyor. Okul döneminde bu yine duygu boyutu devam ediyor. İlave olarak bir de bilginin eklenmesi gerekiyor. Yani namaz hadisinde Hazreti Peygamber'in hani 7 yaşı sınır olarak bize sunması biraz da bunun göstergesi. Çünkü temyiz yaşıyla beraber artık çocuğun duyguyla birlikte dine ait temel bilgileri de öğrenebileceği bir yaş devreye giriyor. Yavaş yavaş sorumluluk alması gerekiyor. Yani çocuğun yaptıklarından sorumlu olduğunun farkında olması gerekiyor. Bu yine ilkokul dönemi biraz önce bahsettiğiniz gibi yani aileleri sarsan bir dönem değil. Tam tersine çocukların ben en dindar oldukları yaş diye söylüyorum ilkokul dönemi için. Şundan dolayı çünkü çocuklar işte cemaate katılma, eğer cemaatle namaz kılıyorsanız iştirak etme, camiye gitme, Ramazan'da oruç tutma konusunda daha istekli haldeler ergenliğe göre. Daha istekliler, bir karşılık bekliyorlar, yani yetişkinlerin onayını beklerler, yetişkinlerin dünyasına girmekten zevk alırlar, yani bir yetişkin gibi davranmaktan memnun olurlar. Dolayısıyla da yani bu yaş biraz daha saadet evresi olarak değerlendirilebilecek bir yaş, okul dönemi. Ama tabii bir taraftan da artık sosyalleşmeye başladıkları bir zaman dilimi, farklı örneklerle, farklı aile örnekleriyle, farklı sosyal çevreyle karşılaştıkları bir dönem. Burada ben hani şunu tavsiye edebilirim okul dönemi için. Mümkün mertebe tabii ki aileler, işte hassasiyeti olan aileler okul tercihinde, öğretmen tercihinde dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Ama bir de çocukların dini sosyalleşme alanlarının dikkatle seçilmesi gerektiği, daha doğrusu böyle bir ortam sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Kastettiğim şu, sosyallik bir ihtiyaçtır. Ve çocuk okula başladığı andan itibaren artık bir sosyal çevreye giriyor. Bu ihtiyacı da gidermeye çalışıyor. Yaş ilerledikçe bu daha artarak devam edecek. Yani de sizin müdahale etme oranınız da her geçen gün azalacak. Yani arkadaş tercihine, bulunduğu ortamların ortamları seçme noktasında. Dini sosyalleşme dediğimiz şey şu. Çocuğun sosyalleşirken bir taraftan da dini değerlerinden uzaklaşmamasının sağlanacağı ortamlar demektir. Bunlar çok az bizim hayatımızda. Okul ayrı, ev ayrı, çocuğun sosyal çevresi ayrı. Yani böyle biraz parçalı bir din eğitimi veya parçalı bir din anlayışıyla karşılaşıyor. Ve yine görebildiğim kadarıyla biz ergenlik döneminde farkında olmadan bunlardan birini tercih etme durumunda bırakıyoruz çocuğu. Bir sosyal çevresi var, arkadaş grubu var, akran grubu var. Seviyor, onlarla vakit geçirmek istiyor, eğlenmek istiyor. Bir taraftan işte gönderdiğimiz okulun bir şeyi var, profili var, sınırları var. Ailenin sınırları var ve bunlar birbirine temas etmediği zaman birini tercih etmek durumunda kalıyor ki bu çok büyük bir problem. Neticede mesela ters kimlikler oluşabiliyor. Yani çocuk ailesinin değerlerinde taban tabana zıt bir kimlik geliştirebiliyor. Böyle bir tercihte bırakıldığı zaman. Yani neler yapmak lazım? Hani şuna devam etmek gerekiyor. Ailenin çocuğumuz hangi yaşta olursa olsun önce kendinden başlaması gerektiğini, ailede önce kendiyle ilgili yatırımda bulunması gerektiğini unutmaması lazım. Diğer taraftan dediğim gibi alternatif sosyal ortamlar araştırmalı. Eğer bulamıyorsak kendimiz bu tarz ortamların oluşmasına katkı sunmalıyız. Yani biraz taşın altına elimizi sokmamız lazım. Hazır sosyal ortamlardan ziyade yani çocukların hem vakit geçirebileceği yani sosyal, kültürel, işte sportif faaliyetler bağlamında hem eğlenebileceği, hem arkadaşlık yapacağı, hem de dini değerlerden de kopmayacağı bir ortam. Mesela bu tarz sosyal ortamlar çocuklarımızı besleyecektir ve o birlikteliği devam ettirecektir. Ailede aldığı değerleri devam ettirmesine imkan sağlayacaktır. Bu ilkokul döneminde de lise dönemleri devam edebilir. İlkokulda, ortaokulda bu daha mümkün. Ergenlikte daha da bizden bağımsızlaşabilirler. Ama öncesindeki o yani yatırım ergenlikte de işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ki ergenlikte de yani yapılması gereken en önemli iş yani en azından ailenin çocukla bağını koparmaması, iletişiminin koparmaması, ne olursa olsun nasıl bir tavır sergilerse sergilesin çocuğuyla hani kurduğu bağın bozulmamasına dikkat etmesi veya geçmişte bu bağ oluşmamışsa bu bağın oluşmasına fırsat tanıması. Çünkü bakın yani artık şeyde din psikolojisinde ifade edilen bir şey bu. Aileyle bağlanma, yaratıcıyla bağlanmaya etki eden bir şeye sahip, öneme sahip. Yani anne babaya karşı çıkan çocuk aslında farkında olmadan yani yaratıcıya karşı da bir tavır geliştirebiliyor. Ya da biz öyle zannediyoruz. Aslında tepki anne babaya oluyor, namazı bırakıyor. Tepki anne babaya oluyor, işte başörtüsünü çıkartıyor. Yani tepkinin kim olduğunu orada fark edemeyebiliyoruz. Bu sebeple ilişki çok önemli, iletişim çok önemli. Ne olursa olsun hani evladımız için bir güvenlik üssü olmaya devam etmek durumundayız. Çünkü ne zaman etkileneceği aileden ve ne zaman tekrar toparlanacağını bilemeyiz. Ümidi kesmemek lazım o anlamda. Bir de çocuklarımız koşarak gidiyorlar. Biz arkalarından çok yavaş yürüyoruz. Çağ öyle bir çağ çünkü. Burada da mümkün mertebe çocuğun yanında yer alarak, karşısında değil, yanında yer alarak onun ilgi duyduğu şeyleri merak edip onun dünyasına bizim girmemiz gerekiyor. Birlikte film seyretmek, birlikte alışveriş yapmak belki bizim keyif almadığımız hatta rahatsız olduğumuz şeyler de olabilir. Ama yanında yer aldığımız sürece rehberlik yapabiliriz. Yanında yer almadığımız sürece karşısında yer alırsak eğer sürekli engel olan bir profil çizersek o zaman bize karşı çıkarken farkında olmadan aslında yaratıcıya da bir baş kaldırı içerisinde olabilir. Çok birbiriyle bağlantılı olduğunu unutmamak lazım. Evet. Çocukların yani dinden kopmaları veya sapmaları doğrudan yaratıcıyla ilgili olmayabiliyor. Anne babayla ilgili oluyor. Anne babanın tutumlarıyla ilgili oluyor.
Evet, yani konuşmanız boyunca gerçekten ben bütün ailelerin kendilerine ait bazı sonuçlar çıkarttığını düşünüyorum. Ben kendi adıma yani bazı sonuçlar çıkarttım gerçekten. Son derece verimli bir sohbet oldu. Tabii programımızın da sınırlıkları var maalesef vakit gibi. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajınız varsa alabiliriz hocam.
Çok teşekkür ediyorum. İnşallah istifadeli bir sohbet olmuştur. Ama baştan beri ifade ettiğim gibi biz çocuklarımıza din eğitimi verirken evvela hani ben nasılım, biz nasılızı cevaplandırmak gerekiyor. Bu her şeyden çok daha önemli ve dediğim gibi dini bireysel olarak yaşamaktan bir an önce çıkmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Çok sağ olun. Sayın Gülsüm Arakçı hocamıza davetinizi kabul ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii geçmişteki aile yaşantısından başlayarak günümüz aile düzenine, din eğitimini değişen boyutlarıyla beraberce konuştuk hocamızla. İşte insanın zihnen kavramakta zorlandığı soyut kavramlar, dini kavramlar üzerine durduk ve tabii ki son olarak da yine ergenlik problemleri üzerinde, ergenlikte yaşanan din üzerine, din konusundaki çocukların sorgulayıcı zihinleri üzerine hocamızın tavsiyelerini de aldık. Rabbim inşallah dinimizi en güzel şekilde yaşamayı, en güzel şekilde temsil etmeyi, işte var olan hatalarımızdan ders çıkartmayı ve tabii ki çocuklarımızın hatalarına da tahammül etmeyi, onları doğrultmak için gerekli olan örnekliği de göstermeyi inşallah hepimize nasip etsin. Yani bu duayı da programımızı sonlandıralım. Tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esselamun Aleyküm.